Ayrım 7. Ölüm bir varmış bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 87. Sekreter makama girdiğinde zarf genel müdürün masasının üzerinde duruyordu. Eflatun renkli bir zarftı ve alışılmadık şekilde kendinden desenli gofret etinin dokusu taklit edilerek üretilmiş bir kağıttan yapılmıştı. Eski bir havası vardı ve adeta daha önce kullanılmış gibi duruyordu. Üzerinde ne gönderene ait ne de alıcıya ait herhangi bir adres bulunmuyordu. İlkinin yazılmadığı durumlar olabilirdi ama ikincisinin yazılmaması vaki değildi. Öte yandan zarf geceleri kilitlenen ve kilidi biraz önce açılmış bir odada duruyordu. Dolayısıyla bu odaya sekreterden önce kimse girmiş olamazdı. Zarfın arkasını çevirip orada herhangi bir şey yazıp yazmadığına baktığında, sekreterin de aklından kilide anahtarı sokup çevirdiğinde o zarfın odada bulunmadığına dair bir düşünce geçti. Ama derhal bu düşüncenin ne kadar saçma olduğunu fark etti. "Çıldırıyorum galiba," diye mırıldandı. "Dün çıkarken burada olduğunu fark etmemiş olmalıyım. Her şeyin yerli yerinde olup olmadığını kontrol etmek amacıyla gözlerini odanın içinde gezdirdi ve kendi odasına yöneldi. Sekreter olması, hem de güvenilir bir sekreter olması itibarıyla bu zarfın da herhangi bir zarfı da açmaya yetkisi vardı. Öte yandan zarfın üzerinde özel, kişiye özel, gizli türünden herhangi bir ibare de bulunmuyordu. Ama her nedense zarfı açmadı. İki kez yerinden kalktı. Makam odasının kapısını aralayıp içeri baktı. Zarf orada duruyordu. "Aklımı kaçırıyorum galiba. Sıcaklardan olsa gerek. Gelse de bu esrarengiz olay açıklığa kavuşsa," diye düşündü. Düşündüğü kişi geç kalmış olan genel müdürden başkası değildi. Saat 10'u çeyrek geçe beklenen kişi nihayet göründü. Konuşkan biri sayılmazdı. Gelir, günaydın der ve doğrudan doğruya odasına geçerdi. Sekreterine her gün o odasına geçtikten 5 dakika sonra makama gelmesi yönünde talimat vermişti. Kendisi bu süre zarfında masasına yerleşir ve günün ilk sigarasını yakardı. O gün sekreter içeri girdiğinde onun henüz pardösüsünü çıkarmadığını, dahası sigarasını da yakmamış olduğunu fark etti. Elinde biraz önce bahsi geçen zarfla aynı renk kağıda yazılmış bir mektup tutuyordu ve elleri tir tir titremekteydi. Başını yaklaşan sekreterine doğru çevirdi. Ama bakışları bomboştu. Adeta onu tanımamış gibi bakıyordu. Bir anda elini kaldırarak ona doğru gelen kadına durmasını işaret etti. Ve çok derinden gelen bir ses tonuyla "Odadan acilen çıkın, kapıyı kapatın ve kimseyi ama hiç kimseyi içeriye sokmayın," dedi. Dikkatli ve özenli biri olan sekreter bir sorun olup olmadığını sormak istediyse de genel müdür sözünü kesti ve sertçe "Size dışarı çıkmanızı söyledim. Duymadınız mı?" dedi. Neredeyse bağırarak "Hemen dışarı çıkın," diye ekledi. Kendisine böyle davranılmasına alışık olmayan hanım gözyaşları içerisinde dışarı çıktı. Herkes gibi genel müdürün de hataları vardı. Ama genel olarak terbiyeli biriydi ve sekreterlere saygısızlık etmezdi. Sekreter bir yandan gözyaşlarını silecek mendil ararken bir yandan da o mektupta yazan bir şey onu bu hale getirmiş olmalı diye düşünüyordu. Yanılmıyordu. Eğer bir kez daha odaya girmeye cesareti olsaydı, genel müdürü hezeyan içinde odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken görecekti. Yüzünde bir yandan ne yapacağını bilememe ifadesi varken, diğer yandan da yapılacak işi yalnızca kendisinin yapabileceğine dair bir kanıksamışlık görünüyordu. Genel müdür bir saatine bir kağıda baktı. Adeta kimsenin duymasını istemezcesine alçak bir sesle mırıldandı. "Henüz zaman var, henüz zaman var." Sonra yerine oturarak esrarengiz mektubu yeniden okumaya koyuldu. Bir yandan da bilinçsiz bir şekilde tek eliyle başını tutuyor, adeta aklının başında olduğundan emin olmaya çalışıyordu. Midesine saplanan korku girdabı aklını başından alacak kadar şiddetliydi. Gözleri boşluğa doğru bomboş bakıyordu. Mektubu okudum. Bu konuyu birisiyle konuşmalıyım diye düşündü. Bir anda bunun bir şaka olabileceği düşüncesi benliğine hakim oldu. Öyle ya, bu mektup televizyon yayınlarından hoşnut olmayan, hastalıklı bir hayal gücüne sahip birçok izleyiciden birinin yaptığı son derece zevksiz bir şaka da olabilirdi. Televizyon kuruluşlarında idari görevde bulunanlar oralarda her şeyin güllük gülistanlık olmadığını bilirler. Ama yine de içini boşaltmak isteyenlerin yazacakları makam ben olmamalıyım diye düşündü. Bu düşünceler içinde telefona uzanıp sekreterine o zarfı kimin getirdiğini sordu. Bilmiyorum efendim, her zaman yaptığım gibi gelip makamınızın kapısını açtığımda mektup orada duruyordu. Ama böyle bir şey nasıl olur? Gece benim odama kimse giremez ki. Öyle efendim. O halde durumu nasıl açıklıyorsunuz? Bana sormayın efendim. Biraz önce durumu size aktarmaya çalıştım. Ama bana bu fırsatı vermediniz. Biraz kaba davrandığımı kabul ediyorum. Bağışlayın beni. Önemli değil efendim. Ama üzüldüğümü bilin. Genel müdürüm bir kez daha sabrı taştı. Eğer elimdeki mektubun içeriğini bilseydiniz, üzülmenin ne demek olduğunu görürdünüz dedi ve telefonu kapattı. Yeniden saatine baktı. Kendi kendine tek çıkar yol bu. Başkasını göremiyorum. Bazı kararları almak benim işim değil diye söylendi. Bir ajanda çıkardı. Aradığı numarayı buldu. İşte burada. Elleri hala titrediğinden istediği numaraları çevirmekte ve karşıdaki sesi duymakta zorlandı. Başbakanın özel kalem müdürlüğünü bağlayın lütfen. Ben televizyon müdürüyüm. Genel müdür. Telefona özel kalem müdürü çıktı. Günaydın sayın genel müdür. Sesinizi duymak ne kadar güzel. Size nasıl yardımcı olabilirim? Son derece acil bir konuyu arz etmek üzere sayın başbakanın beni bir an önce kabul etmesine ihtiyacım var. Başbakana iletebilmem için konunun ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Üzgünüm. Bahsettiğimiz konu acil olmanın yanı sıra son derece gizli. Yine de bir fikrim olursa iyi olacağı kanaatindeyim. Şu an elimde ülkemiz için ölüm kalım meselesi haline gelebilecek bir belge var. Eğer bu sözlerim beni derhal başbakanla görüştürmeniz için yeterli değilse, gerek kişisel gerekse siyasal geleceğinizden endişe duyacağım. Demek durum bu denli ciddi. Ben size şu kadarını söyleyeyim. Şu andan itibaren kaybedilen her dakika sizin sorumluluğunuzda. Bir şeyler yapmaya çalışacağım ama Sayın Başbakan son derece meşgul. O halde eğer bir madalya kazanmak istiyorsanız onu derhal meşguliyetlerinden kurtarın. Derhal. Sizden haber bekliyorum. Size bir şey sormak istiyorum. Lütfen, daha ne öğrenmek istiyorsunuz? Biraz önce ölüm kalım meselesi dediniz ya. Biliyorsunuz, ölüm geçmişte kaldı. Neden o ifadeyi kullandınız? Ben sizin geçmişte nasıl olduğunuzu bilmiyorum. Ama şimdi tam bir ahmak gibi davrandığınızı söyleyebilirim. Bana derhal başbakanı bağlayın. Genel müdürün alışılmadık derecedeki katı sözleri ruhundaki dalgalanmaları ortaya koyuyordu. Sağ duyusunun üzerine kara bulutlar çökmüş gibiydi. Yoksa hem niyeti hem de yöneltiliş tarzıyla son derece makul ve mantıklı bir soru yöneltti diye birine böyle hakaret etmesi anlaşılır gibi değildi. Ondan özür dilemeliyim diye düşündü kendi kendine. Yarın öbür gün ona ihtiyacım olabilir. O sırada hattın diğer ucunda başbakanın sabırsız sesi duyuldu. Neler oluyor diye sordu. Bildiğim kadarıyla televizyonun sorunları benim ilgi alanıma girmiyor. Mesele televizyonla ilgili değil efendim. Elimde bir mektup var. Evet, elinizde bir mektup olduğunu söylediler zaten. Ben ne yapabilirim bu konuda? Ben mektubu sadece okumanızı istiyorum efendim. Ondan sonrasını sizin sözlerinizle değerlendirmem gerekirse benim ilgi alanıma girmiyor. Sizi sinirli görüyorum sayın genel müdür. Evet efendim. Hatta sinirden de öte bir şey bu. Peki ne diyor bu esrarengiz mektup? Bunu size telefonda söyleyemem. Bu hat güvenli. Öyle bile olsa söyleyemem efendim. Bu konuda ne kadar ihtiyatlı davranılsa azdır. O halde yollayın mektubu. Size mektubu Bizzat teslim edeceğim efendim. Bir kurye ile yollama riskini göze alamıyorum. Ben buradan birini yollayayım. Özel kalem müdürümü örneğin. Daha yakın ve emin birini bulamayacağım. Sayın Başbakan, beni bağışlayın efendim. Ama konu bu denli hassas olmasa sizi rahatsız etmezdim. Beni kabul etmenizi istirham ediyorum. Ne zaman? Hemen. Meşgulüm. Sayın Başbakan, lütfen efendim. Madem ısrar ediyorsunuz, gelin o halde. Umarım bu esrarengiz husus her neyse tüm bunlara değer. Sağ olun efendim. Hemen geliyorum. Genel müdür telefonu kapattı. Mektubu zarfına koydu. Zarfı dikkatle ceketinin iç ceplerinden birine yerleştirdi ve yerinden kalktı. Ellerinin titremesi durmuştu. Ama alnı ter içindeydi. Ter damlalarını mendiliyle sildikten sonra dahili hattan sekreterini aradı. Ve çıkacağını, arabasını hazırlamaları için talimat vermesini istedi. Sorumluluğu başka birine devretmiş olmak onu bir miktar rahatlatmıştı. Yarım saat sonra bu işteki sorumluluğu son bulmuş olacaktı. Sekreter kapıyı açtı. Arabanız hazır efendim. Ne zaman geri döneceğim belli olmaz. Başbakan ile görüşeceğim. Ama bunu lütfen başkalarına söylemeyin. Merak etmeyin efendim. Kimseye söylemem. Hoşça kalın. Güle güle efendim. İşleriniz rast gitsin. İşlerin geldiği noktaya bakılırsa artık neyin iyi, neyin kötü olduğu bile belli değil. Haklısınız efendim. Az daha unutuyordum. Babanız nasıl oldu? Hiçbir değişiklik yok efendim. Acı çekip çekmediğini sorarsanız ızdırap çekermiş gibi görünmüyor ama her an son nefesini verecekmiş gibi duruyor. 2 aydır bu durumda ve olayların gidişatına bakılırsa ben de aynı duruma gelip onun yanındaki yatağa yatırılıncaya kadar bu böyle sürüp gidecek. Kim bilir, dedi genel müdür ve çıktı. Özel kalem müdürü genel müdürü kapıda karşıladı ve oldukça soğuk bir şekilde selamladıktan sonra sizi başbakanın yanına götüreyim, dedi. Bir dakika, öncelikle sizden özür dilemek istiyorum. Aramızda geçen konuşmada gerçekten de taraflardan biri ahmaktı. Ama bu siz değil, bendim. Muhtemelen ikimiz de ahmak değilizdir, dedi özel kalem müdürü gülümseyerek. İç cebimdeki belgeyi görseydiniz ruh halimin bu derece çalkantılı olmasını anlayışla karşılayabilirdiniz. Üzerinde durmayın. Benim açımdan affedildiniz. Teşekkür ederim. Göreceksiniz. Zaten haberin kamuoyuna bomba gibi düşmesine az bir zaman kaldı. Umarım fazla gürültü çıkarmaz. Gürültü ne demek efendim? Çıkacak gürültü şimdiye kadar dünya yüzüne düşmüş tüm yıldırımlardan ve gökyüzünde işitilmiş tüm gök gürültülerinden daha şiddetli olacak. Beni endişelendiriyorsunuz. O an geldiğinde sevgili dostum, beni bir kez daha bağışlayacağınıza eminim. Gidelim, başbakan sizi bekliyor. Önceki dönemlerde muhtemelen kalemi mahsus olarak adlandırılan salonu geçtiler. Ve bir dakika sonra genel müdür başbakanın huzurundaydı. Başbakan onu gülümseyerek karşıladı. Görelim bakalım getirdiğiniz ölüm kalım meselesi neymiş? Efendim, yüksek müsaadenizle isabet buyurduğunuzu arz etmek isterim. Genel müdür cebinden mektubu çıkardı ve masanın üzerinden başbakana uzattı. Zarfın üzerinde herhangi bir alıcı görünmüyor, dedi başbakan hayretle. Dahası gönderenin de kim olduğu belli değil, dedi genel müdür. Bu mektup adeta tüm insanlara yazılmış anonim bir mektup o halde. Hayır efendim, göreceğiniz gibi mektubun altı imzalı. Ama okuyun, okuyun lütfen. Mektup zarftan yavaşça çıkarıldı, açıldı. Başbakan ilk satırları görür görmez başını kaldırdı ve bu bir şaka olmalı dedi. Olabilir ama doğrusunu isterseniz pek sanmıyorum. Bir anda çalışma masamın üstünde belirdi. Hiç kimse nasıl geldiğini bilmiyor. Ama bu yine de burada yazılanlara inanmak için bir neden teşkil etmiyor. Devam edin. Okumaya devam edin lütfen efendim. Başbakan mektubun sonuna geldiğinde imza olarak yazılan 2 heceli sözcüğü her bir heceyi vurgulayarak okudu. Kağıdı masanın üzerine bıraktı. Bakışlarını konuştuğu kişiye dikti ve bunun bir şaka olduğunu farz edelim dedi. Değil efendim. Ben de buna pek ihtimal vermiyorum ancak şaka olduğunu varsayalım derken bir şaka söz konusuysa bunun çok kısa zamanda ortaya çıkacağını düşündüğümü söylemek istemiştim. Saat tam 12 olduğuna göre tam olarak 12 saatimiz var. İşte ben de lafı oraya getirmeye çalışıyorum. Eğer mektupta yazılanlar gerçekleşirse ve biz bunu insanlara haber vermezsek, yılbaşı gecesi olanlar bir kez daha yaşanacak. Tek fark bu kez olayların tersine seyredecek olması. Haber versek de vermesek de efendim, etki aynı olacak. Tersine. Evet, süreç tersine işleyecek ama olaylar benzer şekilde yaşanacak. Doğru, ama öte yandan haber verecek olursak ve bunun bir şaka olduğu ortaya çıkarsa insanlar boşu boşuna tedirgin olacaklar. İhtiyatlı davranmalıyız. Ben böyle bir şeyin gerekli olacağını düşünmüyorum. Zaten siz de şaka olma olasılığının düşük olduğunu söylemiştiniz. Öyle. Peki ne yapacağız? Haber verecek miyiz, vermeyecek miyiz? İşte bütün mesele burada Sayın Genel Müdür. Düşünmek, kafa yormak, değerlendirmek durumundayız. Mesela artık sizin ellerinizde Sayın Başbakan. Siz nasıl uygun görürseniz öyle olacak. Evet, karar benim kararım olacak. Hatta bu mektubu şimdi parça parça edip kollarımı kavuşturup vaktin gelmesini bile bekleyebilirim. Böyle bir şey yapacağınızı düşünmüyorum efendim. Haklısınız. Yapmayacağım. Bu nedenle de bir karar almam gerekiyor. Öte yandan salt haber verin demek de yetmiyor. Nasıl haber verileceği de önemli. Basın ve yayın organlarının başlıca işlevi budur Sayın Başbakan. Televizyonlar, radyolar, gazeteler hepsi emrinize amade. Nasıl yani? Siz bir hükümet bildirisi hazırlayalım. Ekine de bu mektubun bir fotokopisini iliştirelim. Halka soğukkanlı olmalarını salık verelim. Ve ayrıca acil durumda ne yapmaları gerektiğini de bildirelim mi diyorsunuz? Sayın Başbakan, böyle bir düşünceyi herhangi bir dönemde benim ifade edebileceğimden kat kat daha güzel ifade ettiniz efendim. Gönül okşayıcı ifadeniz için müteşekkirim. Ama şimdi biraz düşünmenizi ve böyle davrandığımız takdirde neler olabileceğini değerlendirmenizi rica ediyorum. Anlayamıyorum efendim. Doğrusu televizyon genel müdürümüzden daha anlayışlı olmasını beklerdik. Beklentilerinizi karşılayamamış olmanın ezikliği içindeyim efendim. Karşılayamamanız söz konusu değil. Tabii ki karşılayacaksınız. Sadece doğacak sorumluluğun endişesini hissediyorsunuz. Ya siz Sayın Başbakan? Siz böyle bir endişe duymuyor musunuz? Evet, bu ağır sorumluluk beni de endişelendiriyor. Ancak endişelenmem etkinliğimin azalmasını gerektirmiyor. Ne mutlu ülkemiz efendim. Bir kez daha teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdür. Doğrusu sizinle daha önce pek konuşma fırsatı bulamamıştık. Televizyonla ilgili konuları ben ilgili bakan arkadaşımla görüşüyordum. Ama sizi ülke çapında bir şahsiyet yapma zamanı geldi sanırım. Beni bağışlayın efendim. Ama bu kez de hiçbir şey anlayamadım. Çok basit. Bu konu ikimizin arasında kalacak. Sizden son derece ketum davranmanızı istiyorum. Saat 9'da verilecek ana haber bülteninin bu akşam tam gece yarısında nelerin olacağını anlatan bir hükümet bildirisiyle açılmasını istiyorum. Hükümet bildirisinden sonra bu mektubun bir özeti de okunacak. Ve her iki metni okuyan kişi de televizyon genel müdürümüz olacak. Böyle bir seçim yapmamın başlıca nedeni zarfın üzerinde adı bulunmamasına karşın mektubun kendisine yollanmış olmasıdır. Bu görevlendirmenin ikinci sebebi ise kağıdı imzalamış olan varlığın bu görevi ikimizin omuzlarına yüklemiş olmasıdır. Bu işi bir spiker daha iyi yapabilir Sayın Başbakan. Bir spiker istemiyorum. Bunu televizyon genel müdürünün yapmasını istiyorum. Eğer isteğiniz bu yöndeyse bunu bir şeref addedeceğim efendim. Bu gece yarısında neler olacağını yalnızca ikimiz biliyoruz. Ve ülke bu haberi duyana kadar da bu böyle kalacak. Eğer biraz önceki konuşmalarımızda düşündüğümüz gibi bilgiyi basın yayın organlarına hemen verirsek, 12 saatlik bir karmaşa, kargaşa, panik ve toplu histeri süreci yaşanacak. Daha başka nelerin olabileceğini ise düşünemiyorum bile. Böylesi tepkilerin engellenmesi hükümetin görevi olduğundan süreyi 3 saate indirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Ondan sonra olacaklar artık bizi ilgilendirmez. Tahmin ediyorum her türlü tepki gelecektir. Ağlayanlar, ümitsizliğe kapılanlar, timsah gözyaşları dökenler, hayatını yeniden gözden geçirenler. Bunların tümü olacaktır. Bence iyi bir fikir efendim. Tabii öyle ama böyle olmasının tek nedeni bundan daha iyi bir fikir üretemememiz. Başbakan kağıdı eline aldı. Satırlara şöyle bir baktıktan sonra konuştu. Çok ilginç. İmzanın ilk harfi büyük harfle yazılmış olmalıydı. Oysaki küçük harfle yazılmış. Bu bana da tuhaf geldi efendim. İsminin baş harfini küçük yazmak normal bir durum değil. Bana söyler misiniz, yaşamakta olduğumuz bu hikayede normal olan herhangi bir şey var mı? Haklısınız efendim. Hiçbir şey normal değil. Bu arada siz fotokopi çekmeyi biliyor musunuz? Doğrusunu isterseniz uzman sayılmam efendim. Ama birkaç kez çekmişliğim vardır. Harika. Başbakan ağzına kadar evrakla dolu çantasını açtı ve mektubu içine yerleştirdikten sonra özel kalem müdürünü çağırdı. Fotokopi makinesinin olduğu salonu hemen boşalttırın. Efendim, fotokopi makinesi memurların çalışma odasında duruyor. Yeri orası yani. Başka yere gitsinler efendim. Ya da koridorda beklesinler. Veya gidip birer sigara içsinler. Ne bileyim ben. Bizim sadece 3 dakikaya ihtiyacımız var. Öyle değil mi Sayın Genel Müdür? O kadar bile sürmeyebilir Sayın Başbakan. Efendim, söz konusu olan fotokopi çekmekse bu konuda bana güvenebilirsiniz, dedi özel kalem müdürü. Evet, söz konusu olan bir fotokopinin çekilmesi. Ancak bu kez bunu Sayın Genel Müdür'den alacağım, teknik destekle kendim yapacağım, diyelim. Pekala efendim. Şimdi odayı boşaltmaları için talimat vereceğim. Özel kalem müdürü 2 dakika sonra geri geldi. Oda boşaltıldı Sayın Başbakan. Müsaade ederseniz ben de kendi odama döneyim efendim. Bunu bana söyletmemiş olmanıza çok sevindim. Sizden kendinizi dışlanmış hissetmemenizi rica ediyorum. Benim söylememe gerek kalmadan hem de hemen bugün bu kadar ihtiyatlı davranmamızın nedenini anlayacaksınız. Mutlaka Sayın Başbakan, haklı bir sebebiniz olduğundan bir an bile şüphe duymadım efendim. İşte bu konuşma tarzınız nedeniyle seviyorum sizi. Özel kalem müdürü çıktıktan sonra Başbakan çantasını alarak gidelim, dedi. Odada kimseler yoktu. Bir dakikadan az bir zamanda fotokopi hazırdı. Fotokopi kelimesi kelimesine, hatta harfi harfine eski metnin aynısıydı. Ama aynı etkiyi yaratmıyordu. Eflatun renkli kağıdın tedirgin edici dokunuşu eksik kalmıştı. Metin bu haliyle herhangi bir mesaj içerir gibiydi. Neredeyse mektup elinize geçtiğinde hepinizin sağlık ve afiyette olmanızı temenni ediyorum. Benden haber sorarsanız rahatım ve duacıyım türünden herhangi bir mektuba benziyordu. Başbakan fotokopiyi genel müdüre uzattı. Buyurun, orijinali bende kalsın, dedi. Ya hükümet bildirisi? Onu ne zaman alacağım efendim? Oturun, bir dakikada hazırlayacağım şimdi. Kolay olacak. Sevgili vatandaşlarımız, hükümetimiz bugün elimize ulaşan bir mektuptan ulusumuzu haberdar etmeyi bir vazife saymaktadır. Bu mektubun ve içeriğinin önemi hakkında ayrıca herhangi bir açıklama yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Mektubun gerçek olmama ihtimali de bulunmaktadır. Bu itibarla içeriğinde aktarılan olayın gerçekleşmeme ihtimalinin de bulunduğunun bir kez daha altını çizilmelidir. Halkımızın gerilim içine girmemesi ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi amacıyla bir an önce mektubun içeriği açıklanacaktır. Mektubun okunması görevi hükümetimizin onayı ile televizyon genel müdürümüze verilmiştir. Sözlerimi bitirmeden önce hükümetimizin her zaman olduğu gibi millet oluşumuzdan bu yana muhtemelen en zor saatlerimiz olacak. Önümüzdeki birkaç saate de halkımızın çıkar ve ihtiyaçlarını korumak için gerekli önlemleri aldığını belirtmek isterim. Bu cihetle toplumumuzun tüm kesimlerinin yılbaşından bu yana yaşaya geldiğimiz tüm felaketlerde olduğu gibi soğukkanlılıklarını ve sükunetlerini muhafaza etmelerini diliyoruz. Bununla birlikte aydınlık yarınların geçmişte sahip olduğumuz huzur ve mutluluğu getireceğine dair inancımızı belirtiyoruz. Sevgili vatandaşlarım, birliğin kuvvet olduğunu sizlere hatırlatırım. Sloganımız, birliğimizi muhafaza edelim. Gelecek bizimdir. Evet, gördüğünüz gibi kısa zamanda bitti. Bu resmi bildirileri hazırlamak fazla hayal gücü gerektirmiyor. Neredeyse kendi kendilerine yazıldıkları bile söylenebilir. Orada bir daktilo var. Temize çekin ve saat 9 olana dek saklayın. Kağıtları bir an için bile gözünüzün önünden ayırmayın. Merak etmeyin Sayın Başbakan. Üzerime aldığım sorumluluğun farkındayım. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Emin olabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi işinizin başına dönebilirsiniz. Ayrılmadan önce size iki soru sormama müsaade edin lütfen. Buyurun. Bana saat 9'a kadar bu konudan yalnızca ikimizin haberi olacağını söylediniz. Evet, aynen öyle. Hükümet üyelerinin bile bundan haberi olmayacak. Ya kral efendim? Cüretkarlığımı bağışlayın. Kralımız bu konudan diğer yurttaşlarımızla aynı anda mı haberdar olacak? Tabii o anda televizyon izliyorsa kendisine önceden haber verilmemiş olmasından rahatsız olmaz mı? Merak etmeyin. Kralların, daha doğrusu anayasal düzen içinde yer alan kralların en önemli erdemleri son derece anlayışlı kişiler olmalarıdır. Tabii. Ya diğer sorunuz nedir? Bir soru değil efendim. Nedir o halde? Açık konuşmak gerekirse soğukkanlılığınız beni hayrete düşürüyor efendim. Gece yarısı itibarıyla ülkede olacaklar bana bir felaket gibi geliyor. Hiç örneği görülmemiş bir tufan gibi. Hatta dünyanın sonu gibi geliyor. Buna karşın size baktığımda rutin devlet işlerinden biriyle ilgilenir gibisiniz. Sakin bir şekilde talimatlarınızı veriyorsunuz. Hatta biraz önce gülümsediğinizi görür gibi oldum. Sayın Genel Müdür, bu mektubun parmağımı bile oynatmama gerek kalmadan ne kadar çok sorunumu çözeceğini bilseydiniz, eminim siz de gülümserdiniz. Şimdi bırakın da çalışayım. Bir takım talimatlar vermek zorundayım. Polisi alarma geçirmesi için İçişleri Bakanı ile görüşmem gerek. Mantıklı bir bahane bulmam gerek. Kamu düzeninin bozulması ihtimalini falan öne sürmeliyim. Sayın Bakan düşünerek fazla zaman kaybedecek biri değildir. O eylem adamıdır. Onu mutlu görmek istiyorsanız ona harekete geçme olanağı vereceksiniz. Sayın Başbakan, bu kritik anları sizin yanı başınızda yaşamış olmayı paha biçilmez bir ayrıcalık olarak gördüğümü söylememe müsaade edin efendim. Konuya böyle bakmanıza sevindim. Ancak sizin ya da benim bu odada sarf ettiğimiz sözlerden biri bile bu dört duvarın dışına çıkacak olursa görüşlerinizin hızla değişeceğini bilmenizi isterim. Anlıyorum efendim. Anayasal düzen içinde yer alan bir kral gibi davranmanızı istiyorum. Emredersiniz Sayın Başbakan. Saat 20.30 sularında Genel Müdür haber müdürünü arayarak 9'da yayınlanacak haber bülteninin hükümet tarafından hazırlanan ulusa yönelik bir bildiri ile açılacağını haber verdi. Hükümet bildirisinin alışıldığı üzere görevli spiker tarafından okunacağını, ancak bildiriden sonra genel müdürün, yani kendisinin ilkini tamamlayan ikinci bir belgeyi okuyacağını da sözlerine ekledi. İzlenecek usul, haber müdürüne olağan dışı, alışılmadık ve garip gelmesine karşın renk vermedi. Yalnızca teleprompter cihazına vermek üzere bahse konu belgeleri istedi. Teleprompter adı verilen bu harika cihaz, televizyonda konuşulanların izleyicilerin gözlerinin içine bakarak yalnızca onlarla konuştukları izlenimini vermelerine yarıyordu. Genel müdür bu kez teleprompterin kullanılmayacağını söyledi. Bu kez eski usul yapacağız konuşmayı, dedi ve stüdyoya saat tam 20.55'te gireceğini sözlerine ekledi. Stüdyoya girdikten sonra bildiriyi spikere verecek, ancak spiker okuma vakti gelmeden elindeki dosyayı açmayacaktı. Haber müdürü konuya ilgi duymanın vaktinin geldiğine inandı. Bu denli önemli bir şey mi bu efendim? Yarım saat sonra öğreneceksiniz. Ya bayrak? Sayın genel müdür, oturacağınız koltuğun arkasına bayrak koydurayım mı? Hayır, bayrak falan istemiyorum. Ne hükümet başkanıyım, ne bakan, ne de kral. Haber müdürü genel müdürün kurumun kralı olduğunu ima eder şekilde gülümsedi. Genel müdür imayı görmezden geldi. Çıkabilirsiniz. 20 dakika sonra stüdyoda olacağım. Ama efendim, makyaja vakit kalmaz. Makyaj istemiyorum. Okuyacağım metin kısa ve o anda izleyicilerin benim yüzümün makyajlı olup olmadığıyla ilgileneceklerini sanmıyorum. Pekala efendim. Nasıl isterseniz. Yine de ışıkların gözlerimin altındaki torbaları vurgulamasına çalışın. İzleyicilerin beni mezar kaçkını gibi görmelerini istemem. Üstelik mezar kaçkını gibi görünmemem bugün her zamankinden daha önemli. Saat 20.55'te genel müdür stüdyoya girdi. Hükümet bildirisini spikere verdi ve kendisine ayrılmış yere oturdu. Yaşanmakta olan durumun garipliğine dair haber tüm kurumu hızla dolaştığından stüdyonun içi her zamankinden daha kalabalıktı. Yönetmen stüdyodakileri sessiz olmaları yönünde uyardı. Saat tam 21'i gösterdiğinde haber bülteninin herkesin aşina olduğu melodisi duyuldu. Ve dünyanın dört bir yanından görüntüler birbiri ardına hızla akmaya başladı. Bu görüntü akışı ile eskiden kutsal söylemde kullanılan her zaman her yerde bulunma kavramı vurgulanıyor ve her yerden haber alınıp her yere haber yollandığı izlenimi yaratılıyordu. Spiker hükümet bildirisini okumayı bitirdikten sonra 2 numaralı kamera ekrana genel müdürü getirdi. Genel müdür heyecanlı görünüyordu ve boğazına bir şey takılmış gibiydi. Hafifçe öksürerek gırtlağını temizledi ve okumaya başladı. Ulusal Televizyon Genel Müdürüne saygıdeğer beyefendi, ilgili tarafların gerekli önlemleri alabilmeleri amacıyla bu gece yarısından itibaren zamanın başlangıcından geçtiğimiz yılın 31 Aralık tarihine kadar olduğu gibi ölümün tekrar yürürlüğe gireceğini duyurmak istiyorum. Faaliyetlerime ara vermemin ya da başka bir deyişle eski zaman resim ve gravür sanatçılarının hayallerinde oluşturdukları imgeler aracılığıyla anlatmak gerekirse sembolik tırpanımı kılıfına yerleştirmemin sebebi benden bu denli rahatsız olan insanların sonsuz yaşamın nasıl bir şey olacağını görmelerini istememdi. Sonsuza dek yaşama imkanı bulunsaydı neler olurdu görülsün istedim Sayın Genel Müdür. Öte yandan daima ve sonsuza dek kavramlarının tam olarak ya da halk arasında sanıldığı derecede eş anlamlı olup olmadıkları da apayrı bir tartışma konusudur. Ama şu anda önemli olan bu değil. Dayanıklılık testi ya da ek zaman olarak adlandırılabileceğimiz bu birkaç ayın ardından durumu hem ahlaki, felsefi hem de pragmatik, toplumsal açıdan gözden geçirdim. Olayı bütünüyle gerek yatay gerekse dikey bakış açılarından değerlendirdim. Sonuç olarak yanıldığım kanısına vardım. Bu çerçevede olayların normal akışına döneceğini bildirmek isterim. Bunun anlamı ölmüş olmaları gereken ancak sağlık durumları ne olursa olsun dünyadaki varlıkları devam eden kişilerin yaşamlarının bu gece yarısı saatler 12'yi gösterdiğinde son bulacağıdır. Saatlerin 12'yi göstermesi kavramının da sembolik olduğunun altını çizmek isterim. Bu çerçevede meydanlardaki saatleri durdurmak ya da kulelerdeki çanları susturmak gibi aptalca düşüncelere kapılanların ümitlerinin boşa çıkacağını da peşinen bildiririm. İnsanoğlunun kalbine en büyük korkuyu geri getirme yönündeki kararım kesindir. Stüdyoyu dolduran insanların çoğu ortadan kaybolmuşlardı. Kalanlar da kendi aralarında fısıldaşmaktaydılar. Ağzı açık kalmış olan yönetmen ise fısıltıların bileşkesinden oluşan uğultuyu fark etmiyor. Dolayısıyla çok daha az ses duyulduğu hallerde bile yapmaktan çekinmediği öfkeli hareketlerini yapamıyor. Karmaşaya son vermeyi aklına getiremiyordu. Tevekkül içinde olunuz ve ölüme karşı koymaya çalışmayınız. Zira tüm çabalarınız boşa çıkacaktır. Bununla birlikte yaptığım bir hatayı da kabullenmek ve vurgulamak isterim. Bu hata ölüm konusunda sürdüre geldiğim usulle ilgilidir. Şimdiye kadarki acımasız ve haksız uygulamalarımdan, insanlara haber vermeden canlarını almış olmaktan dolayı rahatsızım. Kişileri kalleşçe, uyarmadan, vakit tamam demeden öldürüyordum. Bu tutumumun uygunsuz ve hoyratça olduğunu kabul ediyorum. bir vasiyet yazacak zamanı bile çoğu zaman insanlardan esirgemişimdir. Ölüme doğru giden yolu onlara gösterecek bir hastalığı başlarına musallat ettiğim çok olmuştur. Ama insanların hastalıklara bakışı bambaşkadır. Hep onlardan kurtulacaklarını düşünürler. Ancak son anları geldiğinde ölümün geldiğinin farkına varırlar. Her neyse, bundan sonra herkes ölüm konusunda eşit şekilde uyarılacak ve tüm insanlara yaşayacakları son bir haftada işlerini yoluna koyma fırsatı verilecektir. Bireyler bu süre içinde vasiyetlerini hazırlayabilecek, aile bireyleriyle vedalaşabilecek, yaptıkları kötülükler için özür dileyebilecek ya da 20 yıldır görüşmedikleri kuzenleriyle barışabileceklerdir. Sayın Genel Müdür, satırlarıma son vermeden önce kendi elimle yazdığım ve imzaladığım bu metni hemen bugün ülkenin tüm evlerine ulaştırmanızı rica ediyorum. Mektubu insanların genelde beni tanıdıkları adımla imzalıyorum. Ölüm. Genel Müdür görüntüsünün ekranda yok olduğunu gördüğünde koltuktan kalktı. Mektubun elinde tuttuğu kopyasını katladı ve iç ceplerinden birine koydu. Beti benzi atmış olan yönetmenin karma karışık bir yüz ifadesiyle kendine yaklaştığını gördü. Demek ki buymuş diye söyleniyordu. Genel Müdür başıyla onayladı ve hiçbir şey söylemeden çıkış kapısına yöneldi. Spikerin kekeleyerek söylediği hükümet bildirisini dinlediniz sözlerini ve ardından gelen haberleri duymayı, haberlerin hiçbir değeri kalmamıştı. Zira ülkede hiç kimse artık onlara en ufak bir önem bile atfetmiyordu. Ölüm döşeğinde hasta bulunan evlerde, hane halkı zavallıların başına toplandıysa da hiç kimse onlara 3 saat sonra öleceklerini söylemedi. Hiç kimse onlara o güne dek hazırlamaktan kaçındıkları vasiyetnamelerini yazmalarını söyleyemiyor, barışmaktan kaçındıkları kuzenlerini aramayı isteyip istemediklerini soramıyor, hatta anlamsız "kendini daha iyi hissediyor musun?" sorusunu bile yöneltemiyorlardı. Yalnızca hastanın solgun yüzüne bakıyor, saatlerini kontrol ediyor ve dünya treninin yeniden aynı raylardan geçerek her zamanki yolculuğunu tamamlamasını bekliyorlardı. Evlerinde bulunan hüzünlü bedenlerden kurtulmak için mafyaya ödeme yapmış ailelerden birçoğu uçup giden paralarına yanıyor. Biraz daha merhametli ve sabırlı olabilseler yolculuğun bedavaya geleceğini düşünüyorlardı. Sokaklarda büyük bir kargaşa göze çarpıyordu. İnsanlar duruyor, sağa sola seyirtiyor, ne tarafa kaçacaklarını bilemiyorlardı. Kimileri hıçkırıklara boğuluyor, kimileri veda edercesine hemen oracıkta birbirine sarılıyor, kimileri ise her şeyin suçlusunun hükümet, tıp alemi ya da Roma'daki papa olup olmadığını tartışıyordu. İnançsız biri ölümün şimdiye kadar kimseye mektup yazdığının görülmediğini, öte yandan etleri çürümüş bir iskeletin hiçbir zaman kanlı canlı sinirleri, damarları, tendonları olan bir el gibi yazı yazamayacağını savunuyor ve mektup üzerinde acilen grafolojik bir inceleme yapılmasını istiyordu. Doğal olarak kemiklerin kağıt üzerinde parmak izi bırakması söz konusu olamazdı. Aynı inançsız kişi yapılacak bir DNA testinin eğer gerçekten varsa şimdiye kadar suskun kalmış bu esrarengiz varlık hakkında bir şeyleri ortaya çıkarabileceğini öne sürüyordu. O esnada başbakan kral ile telefonda görüşüyor, mektup hakkında neden ona daha önce haber vermediğini anlatıyordu. Kral da ona cevaben durumu gayet iyi anladığını söylüyordu. Konuşmanın devamında başbakan, ana kraliçenin son demlerini yaşamakta olduğu hayatının gece yarısından sonra sona erecek olmasından büyük üzüntü duyduğunu dile getiriyor. Kral ise hattın diğer ucunda omuz silkiyor. Ha biraz daha yaşamışsın, ha ölmüşsün. Bugün ona, yarın bize. Zaten prens de büyüdü ve ne zaman anayasal kral olacağını sorgulamaya başladı diyordu. Alışılmadık bir samimiyet içeren bu son derece mahrem telefon konuşması bittikten sonra başbakan özel kalem müdürüne hükümet üyelerini acilen toplantıya çağırmasını söyledi. 45 dakika içinde saat 10'da hepsinin burada olmasını istiyorum dedi ve devam etti. önümüzdeki günlerde yaşayacağımız yeni durumun getireceği karmaşa ve sorunları en alt düzeye indirmek için yürürlüğe sokacağımız geçici tedbirleri tartışmak ve karara bağlamak zorundayız. Bu kısacık zaman diliminde ölecek ve dolayısıyla da defnedilmeleri gerekecek çok sayıda insanı mı kastediyorsunuz efendim? Sorunun en önemsiz boyutu bu, sevgili dostum. Bu tür sorunları çözmek için cenaze levazımatçıları var. Hatta levazımatçılar son derece mutlu olmalılar. Zira kriz onlar için son buldu. Oysa biz dirilerle uğraşmak zorundayız. Örneğin sonsuza dek yaşayacağına inanmış kitleleri yaşayacakları ruhsal çöküntüden kurtaracak psikolojik destek bilimleri oluşturmalıyız. Gerçekten de zor bir durum olmalı. Ben de düşünmüştüm bunu bir ara. Neyse, vakit kaybetmeyelim. Bakanlar gelirken müsteşarlarını da getirsinler. Saat 10'da hepsinin burada olmalarını istiyorum. Eğer soran olursa önce onu aradığınızı söyleyin. Çocuk gibiler. Alınganlık gösteriyorlar. O arada telefon çaldı. Arayan İçişleri Bakanı'ydı. Sayın Başbakan, tüm gazetelerden telefon ediyorlar efendim. Televizyonda okunan ölüme ait mektubun fotokopisini istiyorlar. Bildiğiniz gibi benim bu konudan haberim yoktu ve duruma çok içerledim. İçerlemeyin Sayın Bakan. Konuyu saklamamın nedeni 12 saat boyunca panik ve karmaşa içinde yaşamamızı istemememdir. Peki şimdi ne olacak? Mektup konusunu dert etmeyin. Özel kalem müdürüm biraz sonra metni tüm basın yayın kuruluşlarına dağıtacak. Pekala Sayın Başbakan. Teşekkür ediyorum efendim. Saat 10'da hükümeti toplantıya çağırdım. Müsteşarınızı da getirin. Müsteşar yardımcıları da gelsin mi? Yok. Yardımcılar kalsın. Onlar bakanlıklarını beklesinler bakalım. Nerede çokluk, orada yokluk denir ya. Evet Sayın Başbakan. Geç kalmayın sakın. Toplantı saat 10'u bir geçe başlayacak. İlk gelen biz olacağız efendim. Emin olabilirsiniz. Madalyanızı da alacaksınız tabii. Madalya mı dediniz efendim? Laf olsun diye söyledim. Bana bakmayın siz. Cenaze levazımatı, defin, yakma, nakliyat ve benzeri firmaların temsilcileri de aynı saatte meslek odalarının merkezinde bir araya gelmeye karar vermişlerdi. Ülke sathında örneğine önceki dönemlerde hiç rastlanmamış bir toplu ölüm meydana gelecekti. Ve binlerce ölü için aynı anda toplu cenaze levazımatı hizmetine ihtiyaç duyulacaktı. Tek çıkar yol, ellerindeki teknik imkanları ve insan kaynaklarını, diğer bir deyişle lojistik imkanlarını bir araya getirmek ve maliyetleri düşürmekti. Böylelikle kar da büyük ölçüde artabilecek, pastanın dilimleri de katılım payıyla orantılı olarak bölüşülecek demişti iş koluna ait meslek odasının temsilcisi. Odaya kayıtlı üyeler bu kararı ölçülü ama gülücüklerle süslü bir alkışla karşıladılar. Kutu, tabut, katafalk ve mezar üretiminin ölümün ortadan kalktığı günden bu yana durmuş olduğunu unutmamalıyız. Numunelik olarak üretimi sürdürmüş muhafazakar eğilimli bir atölye bulunsa bile buradaki üretim talep denizi karşısında bir damla su gibi kalacaktır. Benzetme oda başkanının kendi uydurmasıydı ve üzerinde fazla durulmadı ama yine alkış aldı. Başkan sözlerine devam etti. Ne olursa olsun kedi, köpek ve kanarya defnetme utancından kurtulduk. Papağanları da unutmayalım dedi arkalardan biri. Evet, papağanları da unutmamalı diye onayladı başkan. Tropikal balıkları da unutmayalım dedi başka biri. Tropikal balıkları zaten akvaryumun sularının üstünde dalgalanan ruh ortaya çıktıktan sonra önem kazandılar. Bundan sonra herkes kedilere verir onları diyerek söze karıştı oturum katibi ve devam etti. Lavoisier'in dediği gibi doğada hiçbir şey yoktan var olmaz. Hiçbir şey de yok olmaz. Her şey şekil değiştirir. Saatin 11'e çeyrek kala olduğunu fark edip elini kaldırarak söz isteyen oda mensubu yüzünden hazır bulunan cenaze levazımatçılarının fikirlerinden oluşan geçit resminin nerelere varabileceği öğrenilemedi. Bu üye marangozlar odasına telefon edilerek ellerinde ne kadar tabut bulunduğunun öğrenilmesini önerdi. Yarından itibaren elimizde neler olacağını bilelim dedi. Beklenebileceği üzere öneri büyük bir çoğunluğun oyuyla kabul gördü. Fikrin kendinden çıkmamasına canı sıkılan ve bunu pek saklayamayan başkan araya girdi. Marangozlar odasında bu saatte kimseyi bulabileceğimizi sanmıyorum. Sayın Başkan, sözlerinize katılmıyorum. Bizi buraya bu saatte ne topladıysa onlar da aynı nedenle toplanmış olabilirler, dedi hazır bulunanlardan biri. Son fikri öne süren üye tamamıyla haklıydı. Marangozlar odasının yetkilileri ölümün yazdığı mektuptan haberdar olur olmaz üyelerini uyardıklarını ve en kısa zaman zarfında tabut imaline başlamanın yararlı olacağı önerisini dile getirdiklerini bildirdiler. Marangozlar odasına gelen son bilgiler, üretici firmaların birçoğunun işçilerini iş başına çağırmakla kalmadıklarını, önemli miktarının üretime de başlamış olduğunu gösteriyordu. Esasında bu yasal çalışma saatlerine aykırı, dedi oda sözcüsü. Ama hukuk müşavirlerimiz ulusal çıkarlar söz konusu olduğu için hükümetin bu konuyu görmezden geleceğini ve hatta minnettar kalacaklarını düşünüyorlar. Şu aşamada garanti edemeyeceğimiz husus tabutların dış görünümü. Müşterilerimizin alıştıkları haç işlemelerini, cilayı ve diğer süslemeleri ancak bu yoğun defin süreci bittikten sonra yapabileceğiz. Bu sürecin temel taşlarından biri olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Gelen haberler cenaze levazımatçıları temsilcileri arasında yeni ve daha güçlü bir alkış dalgasının yayılmasına neden oldu. Gerçekten de artık kutlanacak bir şey vardı. Her ceset defnedilecek, defnedilen her cesedin faturası da kesilecekti. Ya mezarcılar, diye sordu biri. Onların durumu nedir? Başkan sorudan rahatsız olmuştu. Mezarcılar ne denirse onu yapacaklar. Durum tam olarak böyle değildi. Yapılan telefon görüşmesi sonrasında mezarcıların maaşlarında önemli oranda artışın yanında fazla mesai ücretlerinin de 3 katına çıkarılmasını istedikleri anlaşıldı. Bu bizim işimiz değil. Belediyeler düşünsün, dedi başkan. Olur mu öyle şey? Ya mezarlığa kadar gidip mezarcı bulamazsak ne olacak, diye sordu genel sekreter. Tartışma bir anda alevlendi. Saat 23.50'de başkan bir kalp krizi geçirdi. Saatler gece yarısını vurduğundaysa yaşama veda etmişti. 7. ayrımın sonu, sayfa 105.